Midnight Soccer.
Her şeyi mevsim bitti. Günde bir tane portakal.
Doktor Jacob,
bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Geldiniz Hoş Sohbet Sokağı'nda yürüyüşümüze. Bugün biliyorsunuz küçük bir sağlık ocağı ziyareti yapacağız. Bilmem küçük de sayılmaz aslında, bir saat sağlık ocağında kalacağız. Tümüyle sağlığı konuşacağız. Didem Güner'i ve Özlem Özsaç birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, sizlerle birlikte olacağız. Beraber yürüyeceğiz. Siz benim elimi tutacaksınız. Hoş Sohbet Sokağı'nda gezeceğiz. Hoş geldiniz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463-34-21 bizim telefon numaralarımız. Bizi arayabilirsiniz. Canlı yayında sizi de ağırlamak isteriz. Sesinizle, soluğunuzla. Instagram'da da bir hesabımız var. Hoş Sohbet Sokağı. Ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi, eğer cep telefonunuzda TRT Dinle Mobil uygulaması varsa rahatlıkla dinleyebilirsiniz. O zaman güzel bir şarkıyla sizleri selamlıyoruz. Karanfil kokan bir şarkı Melek Mosso'nun sesinden yayılıyor.
Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Açıyordu o zamanlar gözlerinde, bir baksan kül olurdum yüzüme. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana, bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen, usul usul açacak.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, Hoş Sohbet Sokağı'nda Sağlık Ocağı ziyaretimiz başlıyor. İyilik, sağlık, güzellik diyoruz ve bakalım bugün sizi kimlerle tanıştıracağız? Her şeyden önce biraz ağız ve diş sağlığımızdan bahsedelim istedik. Profesör Doktor Ersan Ersoy bizimle birlikte. Hoş geldin Ersancığım.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Evet, ben kimi zaman böyle arkadaşlarımı ağırladığım için ayrıca mutlu oluyorum. Ve yine bir başka konuğumuz da sevgili dinleyenlerimiz Doktor Ebru Akçakanat. Kendisini az sonra sizlere tanıtacağız. Çünkü sağlıklı bir yaşam için kiloyla ilgili pek çok detayı bize anlatacak. Kilolarına hiç bu gözle bakmamıştım diye bir de kitabı var Ebru Akçakanat'ın. Neticede biz bugün sağlığımızdan bahsedeceğiz Ebru Hanım. Sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Evet, bilmiyorum sizin diş sağlığınız nasıldır ama benim tek bir dolgum var sizin de eseriniz olan. Çok yani güzel. 49'a kadar koruyabilmiş olanlardanım ben. Yeni bir çürük eklemedim. Siz ne durumdasınız Süper. Ebru Hanım?
Benim çok önceden maalesef bu kadar bakım ve korumayı bilmediğimiz evet. zaman lise döneminde çekilmiş bir dişim var. Aha. Onun dışında aha. korumaya çalışıyorum.
Siz de dikkat
evet,
ediyorsunuz.
Dikkat ediyorum.
Evet. Sanki bu konuda biraz daha bilinçlendik mi Ersan Ersoy?
Bilinçlendik. O eksik evet. dişinizi tamamlarız. Evet. Artık çok zor değil. Bu yayınlar, medyadaki reklamlar, sağlık programlarının çokluğu, sizin de yaptığınız gibi dişlere bakımı arttırdı. Bu son 10-15 sene, belki 20 seneden bu yana süre gelen bir şey. Ben daha çok çocuklardaki bilinçlenmeyi gördüğüm için mutlu oluyorum. Hı-hı. Yani onların bilinçlenmesi bundan sonraki zamanlarda ağız ve diş sağlığının da daha iyi olmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Diş hekimliği de çok gelişti.
Bu çok, çok da yoğun talep var aslında değil mi?
Çok çok aslında fiyatlar çok arttığı için hı-hı. bir taraftan da o sıkıntı hı-hı. var. Yani sohbet ediyoruz bunu da söylemekte tabii, fayda var. Hı-hı. Gerçekten maliyetler çok arttı. O, öyle olunca hastalarımız ihtiyacı olanlara ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Hı-hı. Belki bu da ekonominin düzelmesiyle yavaş yavaş ileriye hı-hı. gidecek. Kullanılan aletlerin hı-hı. ilerlemesi, malzemelerin ilerlemesi, hekimlerin daha bilinçli olması ağız ve diş sağlığının değerini de artırdı. Doktorumuzun burada olması sadece önceleri dolgu çekim olarak düşünülen diş hekimliği artık hı-hı. sadece dişler değil, hı-hı. dişlerin çevresindeki dokular, diş eti, çene kemiği, yanak, tükürük bezleri, dil. Daha ileriye gidince çiğneme ile ilgili bozukluklardan kaynaklanan eklem bozuklukları. Yine belki konuşuruz daha sonra. Ben %90-95 hastada eklem rahatsızlığı olduğunu görüyorum.
Çok önemli.
Çok ilerledi.
Özellikle kadınlarda değil mi?
Kadınlar genelde var. Yani ben bunun dersini anlattığım dönemlerde %60-70 popülasyon derdim. Şu anda %90-95'e çıktı. Özellikle ülkemizde strese bağlı diş sıkma, evet. eklem rahatsızları, diş gıcırdatma. Bunlar tabii ki hem dişlere hem de diğer çevre dokulara, sinir sistemine kadar giden bozukluklara neden oluyor.
Şimdi demek ki bu böyle bir şey başka bir rahatsızlığa sebep oluyor. Ben de şu soruyla başlamak istiyordum aslında sohbetimize. Ağız ve dişlerin bakılmasını geciktiren insanlarda ne tür rahatsızlıklar olabilir? Tamam dişi çürür ama bununla beraber bu bakımsızlığın sebep olduğu hastalıklar da var mıdır?
Dişlerin bakımlı olmaması demek. Önce dişlerle ilgili çürükler demek.
Yani evet.
Çürüklerin temel nedeni iyi olmayan bakımla dişlere zarar veren bakterilerin o bölgede bozukluk oluşturması. Bu çürüğü başlatıyor. Çürük en basitten en ileriye kadar gidiyor. Eğer zamanında tedavi edilmezse ki genellikle hijyene dikkat etmeyen, bakım yapmayan hastalarımızda çürük olduğunda da çok ileri ağrılar olmadığı takdirde gelme olmuyor.
Evet, doğru.
O da kanal tedavilerine kadar giden, hı-hı. ileri tedaviler hı-hı. gerektiren durumlar oluşturuyor.
Yani fark ettiğinde çok ciddi bir ağrısı oluyor ama o çürük çok ilerlemiş ve artık diş tabii. kaybına kadar gitmiş mi oluyor?
Yani başlangıç döneminde çürüklerde o kadar ağrı olmuyor. İşte sıcak hı-hı. soğuk hassasiyeti, tatlı hassasiyeti oluyor.
Hı-hı, anladım.
o dönemde çok önemsemiyor. Hı hı. Bakım da olmadığı hı hı. için o daha ileriye gidiyor. Gittiğinde hem tedavi zorlaşıyor hem maliyet zorlaşıyor.
Evet.
Ve onda da zamanda müdahale edilmezse hı hı. diş kayıplarına yol açıyor. Hı hı. Dişlerle ilgili kısmı bu.
Evet.
Yine bakım olmadığı takdirde, hijyenin yeterli olmadığı durumlarda diş eti rahatsızlıkları. Bunlar hı hı. da çok daha önemli.
Hı hı.
Diş eti rahatsızlığı önce basit iltihaplarla başlıyor. Yavaş yavaş ilerleyerek diş etiyle beraber dişin hı. çevresine kemiğin de iltihabına yol açıyor.
Hı hı.
O durumda hem iltihabi bir ortam hem hı. de kemik kaybı olduğu için dişlerin sallanarak kaybolmasına kadar evet. ilerliyor. Diş çürükleri ve diş eti rahatsızlıkları böylece iyi bakım olmadığından kaynaklanıyor. Ben bunu iddiayla söylüyorum. Hastalarıma da söylüyorum. En basiti işte diş fırçalama ve arayüz temizliği.
Evet.
Dişleri düzenli fırçaladığımız takdirde bir diş ipiyle, basit diş ipi ve uygun kürdanla arayüz temizliği yaptığımız takdirde hem diş eti rahatsızlığı olmayacaktır hem çürük olmayacaktır.
Arayüz temizliği derken bana böyle hafif gülümseyerek baktığını fark ettim. Yapmadığımı mı anlamış olabilir acaba dedim. Bir anda böyle diken üstünde hissettim ki.
Çok zor bir şey değil.
Bilmiyorum Yasemin, çok üşeniyor muyum ki?
Bu ama bir iki dakikasını alan bu kesinlikle. Hı. Çünkü çürükler arayüzden başlıyor. İki dişin arasında hmm. temizlik olmadığı takdirde
evet.
o bölgeden başlıyor. Önce de fark edilmiyor.
Hmm.
Daha sonra öyle oluyor ki çok ufak bir çürük içeride daha geniş bir çürük bozulmaya yol açıyor.
Hmm.
Bir gün ben pilav yerken, çorba içerken dişimi kırdım diyor. Halbuki o kırık çürükten kaynaklanıyor.
Evet, evet. Pilavdaki taştan, pirinçteki taştan değil.
Taştan olabilir de pilavdan, olabilir. Pilavdan kaynaklı diyor. Çorba içerken işte dişim kırıldı diyor. Halbuki evet. o diş kırılmaya hazır hale gelmiş. Hmm. Orada ufacık bir baskıyla kırılıyor ve o zaman fark ediliyor.
İşte o arayüz temizliği için acaba el alışkanlığı mı gerekiyor? Onu mu geliştiriyorum? Siz yapıyor musunuz
ben
örneğin?
Ben yapıyorum. Gerçekten. Artık bakımlarımda yani bir yıl önceye kadar çok da bilmiyordum açıkçası ama diş ipi ve arayüzü rutin yapıyorum.
Her akşam mı olması gereken bir şey mi?
Yani evet. özel fırçaları var sanıyorum değil mi hocam? Onlardan
fırça da var, kürdanlar da var. Öyle eğer mi? Bir sağlıksızlık yoksa, rahatsızlık yoksa kürdanlar bir basit bir diş ipi işi görüyor.
Fırçayı bilmiyordum ben örneğin.
Hı hı.
Yani
arayüz fırçası.
Arayüz fırçası gerçekten o kadar ilgisizim demek ki ben. Ben fırçalarım çıkarım günde üç kere o kadar. Çürüğüm de yok ne yapayım.
Ne güzel şanslısınız o zaman.
Bunu iddiayla söylüyorum. Çürükler diş eti rahatsızlıklarının temel nedeni diş fırçası ve arayüz temizliği
tamam, benim ondan olacak sonum.
Lütfen bugünden sonra
tamam,
ben anlatmamış olmayayım.
Keşke bir fırçayla geleydiniz hocam siz.
Ben anlatırım göstereyim.
Ben bir telefon numarası anımsatayım sevgili dinleyenlerimiz. 0312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. Diş sağlığı ve sonra da kilolarımızla ilgili konuşacağız. Ersan ve Ebru hocalarımızla birlikte. Evet peki işte fırça ne kadar basit bir şey aslında değil mi? Hani
çok
temel bir ihtiyaç ama bir taraftan da hani bu diş hekimliğindeki teknoloji öylesine ilerledi ki artık her şey çok daha kolay görünüyor. Örneğin hani şöyle bir sorun da yaşıyorum. İşte bizim doktorluğumuz var burada ve doktorlara gittiğimde yani diş eti çekilmesi başlamış Yasemin Hanım dediğinde ne olacak peki? Ha, o zaman işte şöyle şöyle fırçalayınız. Tamam öyle fırçalarım peki. Tamam ya önüne geçemezsem ne olacak? Çirkin bir görüntü mü olacak? Yani biz görselliği destekleyecek nelere sahibiz artık diş hekimliğinde?
Ya diş kayıpları ve diş eti kayıpları. Hı-hı. Yani sonuçta öncelikle görüntü eğer görünen bölgelerde iltihabi durum varsa o görüntü olarak, estetik olarak da rahatsız edici.
Hı-hı.
Ama dişlerin kaybı demek yani bir diş düşünün ya da Hı-hı. birden çok diş düşünün kaybolduğunda
Hı-hı.
ortaya çıkan görüntü biliyoruz.
Tabii.
Şimdi bunlar öncelikle konservatif olarak sağlığına kavuşturulması gereken durumlar.
Hı hı.
Ama oldu kaybettik. Tedaviler yapılıyor.
Hı
hı. Ki genellikle biraz evvel söylediğimiz gibi geç kalan tedavilerden sonra kayıplar oluyor.
Hı hı.
Bu kayıpların telafisi de bizim uygulamalarımızla mümkün.
Hı.
Artık tüm branşlarda olduğu gibi diş hekimliğinde de dijitalleşme başladı.
Hı. Burada da koruyucu hekimlik diye bir kavram var mı peki?
Tabii ki. Yani bizim biraz evvel konuştuğumuz ağız ve diş bakımı koruyucu hekimlik.
Hı hı.
Yani biz bunu oldum olası söyleriz. Hı hı. Meslektaşlarım özellikle söylerler.
Evet.
bunlar yapıldı takdirde, biraz daha iddiayla söyleyeyim, bunlar yapıldı takdirde koruruz.
Evet, evet.
Ama olmadığında, ki genellikle belli bir kuşak, belli bir dönem sonrasında herkese bir problem var. Bu da arayüz temizliği yapmayan, onun farkında olmayan yetişkinler için söylüyorum.
Evet.
Ama bunların telafisi, işte biz tedavileri yapıyoruz. Artık branşlaşma oldu. Yani diş eti uzmanlarımız var. Çok çok güzel tedaviler yapıyorlar. İşte kanal tedavisi uzmanları var, protez uzmanları var, cerrahlar var. Bunlar yapılıyor. O yüzden zamanında müdahaleyle bu koruma mümkün.
Evet.
Ben protez, benim branşım. Kaybolan dişlerin ya da dokuların yerine konulması da bizim işimiz.
Evet, evet.
Söylediğim gibi artık geldiğimiz teknolojide de insan, bu rahatsızlıkları hissettirmeden insanları tekrar eski dişlerine ve fonksiyonlarına kavuşturmak. Mesela bu, implant var mesela.
Evet, ben de onu diyecektim. Hani implant en çok duyduğumuz kelime. O tamamen kaybolan dişin yerine konması aşaması.
İmplant dediğimiz zaman mutlaka diş eksikliği olması lazım.
Evet.
Bir tek diş eksikliğinden tamamen dişlerin eksikliğine kadar olabilir. Kaybedilen dişin vazifesini, görevini implantlar yapar. Bu titanyum vidalardır. Şimdi zirkonyada var ama teknolojide şu anda en çok titanyum kullanılıyor ve başarıyla da kullanılıyor. Hiç diş kalmamışsa, tam protez kullanan hastalarda alt ve üst çenede 6-8 implant yaparak, 6 ve 8'er implant yaparak sabit uygulamalara geçiyoruz. Yani düşünün, tam hareketli protezden sabit proteze geçiyor. Çıkarmıyor. Kendi doğal dişleri gibi kullanıyor. İmplantlar bize bunu sağladı.
Peki implant yaptırdıktan sonra onu da korumak için bir şey yapmak gerekiyor
tabii
mu?
Ki,
artık yani
ki.
Onu yoksa fırçalamazsan da öyle gider mi?
Tabii ki. Doğal dişlerde nasılsa bakım, implantlarda da aynı
olması
şey.
Gerekiyor.
Yani implantın çevresinde yine diş eti
var. Ama çürüme olmaz değil mi?
Diş çürümesi olmuyor ama
olmuyor.
Diş eti rahatsız.
Biz ona, diş eti tabii.
Doğal dişlerin çevresinde periodontit istiyoruz. İmplant çevresinde periimplantit istiyoruz. İmplant çevresindeki iltihaptan bahsediyoruz.
Evet.
Eğer bakım olmazsa implantlar da doğal dişler gibi kaybedilir.
Şimdi bir taraftan da siz de dikkat ediyorsunuzdur mutlaka, markete gidip alışveriş yaptığımızda, evet, bu diş macunları. Bin bir türlü diş macunu var. İşte son zamanlarda dedim yani, diş eti çekilmesi, şunu kullansanız sizin için daha iyi olur diye öneri, ya da işte şu beyazlık için. Bu kafa karışıklığı biz alışveriş yapanlar da var. Hani hangisi bize iyi gelir acaba diye bir kaygı içerisindeyiz ama yani temel malzeme aynı mıdır yoksa hayır, gerçekten bu buna iyi gelir gibi bir ayrıma gidebilir miyiz?
Yine güncel macunlar artık ideal hale getirildi. Önceleri grenleri büyük olan macunlar kullanılıyor ve biz bunları önermiyorduk. Çünkü
diş yüzeyini mi çiziyor?
Büyük grenli macunlar diş yüzeyini, pimineyi çizerler ve orada bozulmalara neden olurlar. Ama şimdi artık hepsi böyle macun kıvamında, akıcı kıvamda macunlar. Son dönemde beyazlatma özelliği olan macunlar kullanılmaya başladı.
Evet.
Mesela flor, belli oranda flor katılan macunlar var. Onları hekim tavsiye etmediği takdirde, mesela medikal hassasiyet giderici macunlar var. Hekim tavsiye etmediği takdirde normal bir macun kullanabiliriz. Yani ben
özel bir tavsiye yoksa
hastalarım onu söylüyorum.
Anladım.
Orta sert diş fırçası kullanacaksınız. Macun marka fark etmez. Ama söylediğim gibi belli durumlar dışında o macunu kullanabilirsiniz. Ama burada yine özellikle altını çizerek söylemem gereken bir şey var. Reklamlarda çok karşımıza çıkıyor. İşte sigara içenleri şöyle,
evet,
karbon, kömür vesaire,
evet,
bu
evet
tür şeyler. Bakın, biz macunlardaki o yüksek greni istemiyoruz.
Evet.
Orada kullanılanların hepsi çok güçlü çizen özellikle olan maddeler olduğu için sigara lekesini biraz çıkartıyor.
Faydası ama, var aslında ama.
Hayır, zararı var.
Ama zararı,
yani
daha
onu kullanmasını
fazla
önermiyoruz.
Ama beyazlatma anlamında bir katkısı olabilir ama dişe zarar veriyor.
Beyazlatma da dişin yapısındaki beyazlatma olmaz. Beyazlatma ancak bizim
rengi
uyguladığımız hidrojen peroksit esaslıdır. O varsa uzun süre kullanımlarda çok az bir dişin renginde açılma olur. Ama sigara lekesi, işte çay kahve lekesi, bütün bunlar çok grenli şeylerle biraz temizleniyor olabilir ama diş beyazlatma olmazsa evet. Temizlik olabilir. Onu da önermiyoruz. Normal fırça ve macun bunu sağlar.
Ya ben bir taraftan da yani yıllarca hani karbonatla dişinde fırçalamış bir insanım. Bak şimdi o grenler falan deyince dedim ki ne kadar yanlış yapmışız meğerse biz.
Doğru değil.
Değil mi? Evet. Doğru. Demek ki daha akışkan olması bir diş macunu ve markasının çok da bir önemi yokmuş yani.
Florür oranı daha az olması ya da florür içermemesi mi?
Klorür onlarda... içeren kullanıyoruz ama işte onun belli bir oranı var. O oranda evet. Kullandırıyoruz.
Hı-hı. Evet, o zaman şimdi bir şarkı dinleyelim hep beraber. Kimden olsun bu? Müfide İnselel söyleyecekler. Bunu aldım. Buradayız. Çift 0 90 312 463 34 19. Çift 0 90 312 463 34 21. Bekliyoruz. İyilik, sağlık, güzellik. Evet sevgili dinleyenlerimiz, sohbetimize devam ediyoruz. Profesör Doktor Ersan Ersoy diş hekimi ve aynı zamanda da Doktor Ebru Akçakanat yakından tanıyacaksınız az sonra. Evet, ağız ve diş sağlığıyla başladık biz sohbetimizi. Bir taraftan Ebru hocamızla da konuşurken o da dedi ki ağız ve diş sağlığında özenli olmamanın bazı ne yazık ki sağlığımızı olumsuz etkileyen yanları da var. Aklıma o gelmiş dedi. Onları da siz ekleyin lütfen sohbetimize Ebru
özellikle
hocam.
Özellikle zaten hocam da bilir ama benim de uzmanlık alanım klinik mikrobiyoloji. Evet. Özellikle ağızdaki floradaki bakteriler, cildimizdeki ağız içindeki bakteriler, mesela stafilokok ve streptokok bakterileri özellikle ağız florasında yaygındır. Ve ağız hijyenimize dikkat etmezsek onların fazla artması, patojen hale gelmesi ve sonrasında da endokardit gibi kalp enfeksiyonları, özellikle vücudumuzun içinde de enfeksiyonlar yapabilir ve bir diğer sekonder şey de Candida albicans dediğimiz yine ciltte, mukozada olan maya aslında. Evet. Normal florada vardır ama patojen hale geldiğinde artar ve mesela ağızda beyaz aftlar.
Evet.
Beyaz lezyonlar. Pamukçuk deriz. Çocuk bebeklerde olabilir, yetişkinlerde de çok
bunlar
görüyoruz.
Bunlar yine bakımsızlıktan mı oluyor?
Evet. Özellikle ağızda aftlar, beyaz yara gibi lezyonlar ve ağız içinde ciddi ağrılar yaşayabiliriz. Bunun tabii ki tekabülünde, devamında da bağırsak florasının zaten bozulmuş bütünlüğünden dolayı tüm vücut ve sistem etkilenir.
O zaman her şey ağızdan başlıyor.
Tüm tabii bakım ki. Ağızdan başlar. Evet. Özellikle mesela ben de ağız oil pulling dedim. Yağ çekme yöntemini sabahları mutlaka öneririm, uygularım.
Bu nedir?
Hindistan cevizi yağı ya da susam yağı. Kaliteli bir soğuk sıkım yağıyla sabah uyandığımızda diş fırçalamadan özellikle bir kaşık, bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağını alıp siz hazırlanırken yutmadan ağız içinde çeviriyoruz.
Ve zeytinyağında olur mu Ebru hocam?
Zeytinyağı da olabilir ama biraz daha katı olan daha Hindistan katı cevizi, şey. Susam yağı biraz daha o özelliği daha iyidir. Onlarla yapabildiğimiz kadar, ilk başta başlamadığında kişi için çok zor geliyor bu.
Evet.
Sanki uzun olacak, zamanımı alacak gibi ama yaptığınızda hazırlanırken 5 dakika rahat geçiyor. O ağızdaki patojen mikroorganizmaları ve toksinleri, ağır metal de topladığı için sonra onu tükürüyoruz, yutmuyoruz.
Sonra diş fırçalama.
Sonra diş fırçalama, dil temizliği belki yapılarak tüm vücuttaki toksinlerin temizliğini de biz buradan sağlayabiliyoruz. Bunu ben çok önemsiyorum.
Evet.
Mutlaka hastalarıma da söylerim. Ama tabii hocamın diğer önerdiği şeylerle beraber.
Evet.
Bu da çok önemlidir.
Bunu ben öğrenmiş oldum.
Evet.
Ben de ilk kez.
Oil pulling, yağ çekme metodu. Genellikle hem ağız kokusu hem ağır metal toksin temizliği. Özellikle mesela fibromiyalji, ağrılı hastalıklar, kronik durumlar, bağırsak florası bozuksa, Candida albicans dediğimiz maya florası çok yüksekse bunu mutlaka yapmalıyız. Birçok yönden rahatlama olur ki hatta şöyle bana geri dönüşler bile oluyor. Benim boynumda, tiroidimde nodüllerim vardı. Oil pulling yaptıktan sonra nodüllerim kayboldu. Başka hiçbir şey yapmadan.
Çok ilginç bir şey. Bu Hindistan cevizi ya muadili ne olabilir başka?
Susam yağı olabilir.
Susam yağı.
İkisini
genelde
deniyoruz.
Daha ağır böyle molekülü bir şeyden bahsediyoruz.
Daha ağır olduğu için zeytinyağına göre daha etkili olduğu öneriliyor. Böyle çalışmalar var.
Yani kahvaltıdan şey içmeden, sonra yapabiliriz
uyandık,
bunu.
Gözümüz yok. Hayır. Hiç uyandık, gözümüzü açtık. Hemen bir kaşık Hindistan cevizi yağını alıyoruz. Ağız içinde çeviriyoruz. Yutmadan hareketlerle.
Sonra yani kahvaltımızı yapabiliriz.
Evet. Sonra 5 dakika olduysa tükürüyoruz. Sonra diş fırçalama, dil temizliği yaparak kahvaltı.
Tamam. Harika. Yeni bir şey daha.
Kahvaltıdan sonra yapıyoruz diş fırçalamayı. Onu da
yani.
Tabii ki. Onu biliyorum ben.
Akşam
onu
tekrar yapabiliriz önce, sabah kahvaltıdan sonra. Onu,
ben ama öğlen de yapıyorum sizden farklı olarak. Hani belki arayı temizliğini bilmiyor olabiliriz ama şimdi sevgili dinleyenlerimiz, sağlıklı bir yaşam için her şeyden önce kilo kontrolünün şart olduğunu artık hepimiz biliyoruz ve diş sağlığının da kilo almaya etkisi yanında kilo vermenin altında yatan başka gizli sebepler de var mı acaba diye soracağız biz Ebru hocamıza. Evet, kilolarına hiç bu gözle bakmamıştın kitabının yazarı aynı zamanda Doktor Ebru Akçakanat. İnatçı kiloların olası sebepleri hakkında ipuçları verirken sağlıklı kilo vermek için de neler yapabileceğimizi anlatacak bize Ebru hocamız. Evet. Bu kilolar hepimizin başının derdi zaten.
Maalesef. Ben 10 küsur yıldır muayenehane hayatımda devam ediyorum. Devletten ayrılarak özelde devam ettim ve çoğunlukla da aslında %90 hastalarımın çoğu obeziteyle geliyor. Bu normal. Belki 3-5 kilo, 10 kilo vermek istiyorum diyenler de olabiliyor. Morbid obezite dediğimiz 20 kilonun üzerinde, 100 kilonun üzerinde olan kişiler de gelebiliyor. Bir doktor olarak
özellikle baktığımda kişilerin kilo vermek için aslında çok destek alabilecekleri yer var. Yaşam koçları, danışmanlık merkezleri, psikologlar yapabiliyor, doktor olarak farklı alanlarda ya da cerrahi olarak ameliyat da olabiliyor kişiler, ama çok seçenek var. Ama burada kişinin her ne yaparsak yapalım kişiye özel bir şey yapmamız gerekiyor ki kilo verebilelim. Burada kişinin yaşam tarzına uyabilecek bir sağlık programı, beslenme. Özellikle ben bütünsel tedavileri önemsiyorum. Kan tahlillerine bakmak, tiroid mi, insülin direnci mi, bir demir eksikliği, anemisi mi var, vitaminleri mi eksik, bunları toparlamak ve kilo verme döneminde ya da beraberinde kronik hastalıklar varsa özellikle belki bir müddet gluten, şeker ve meyve de dahil olmak üzere vücudu temizlemek adına kullanıyorum. Ama görüyorum ki bunları da yaptığımız bazı kişilerde hala dirençli kilolar var. Ya da belli bir kiloya kadar verdik, sonra orada takılmalar görüyoruz. İşte buralarda da ben yaklaşık 20 yıldır enerji çalışmaları eğitimleri de aldım bir doktor olarak. Geçmiş yaşam çalışmaları, hipnoz, bilinçaltı çalışmaları, Theta Healing, Recall Healing gibi birçok eğitim eğitmenliği de olarak aldım.
Yani kiloları tedavi edebilmek için, yani obezite hastasını tedavi etmek için de etkili olabilecek yöntemler bunlar. Tıkandığınız noktada.
Tabii bütünsel tedavileri yaparken tüm hastalıklar için de aslında etkili yöntemler. Aile dizimi bunların hepsini de kapsayabilen çok geniş bir aslında terapi yöntemi. Özellikle dirençli kilosu olanlarda aile dizimi bakış açısıyla kişinin bilinçaltında kiloyu durduran, kilo vermesini durduran bilinçaltı sebepleri neler, anneden babadan aldığı kayıtlar neler, buraları görebildiğimizde kişinin o tıkanmış kilosunu kolayca verebildiğini görüyoruz.
Peki hocam, tırnak içinde sizin sözünüzden alıyorum. Dirençli kilo dediğimizde, yani siz kan tahlilini yaptınız, uygun beslenme, spor, tüm bunları hallettiniz. Ama sonrasında bir noktaya geldiniz, verdi ama veremediği var. Mı yoksa yani yeme eğilimi çok fazla ve ben veremiyorum bu şekilde deyip de hani salıvermiş olan kişi mi? Hayır, değil.
Herkes de önerdiğim şeyler değil bunlar. Çünkü rutinin %90'ı aslında bir şekilde doğru yöntemle, doğru beslenmeyle, iştahını kestiğimiz rezonans tedavilerini, mesela biyorezonansı çok aktif kullanıyoruz.
İştah kesme diye bir şey var mı?
Evet, iştah kestiğimizde verebiliyor. Özellikle iştah kapama, şeker, karbonhidrat bağımlılığı yapıyoruz biyorezonans tedavilerinde. İştah kesiliyor ve hiçbir sorun yaşamıyor.
Biyorezonans nedir? Anlatır mısınız bize bakalım?
Şimdi her şey bir enerji aslında. Şurada oturduğumuz koltuktan bütün hücrelerimiz, organlarımızın bir titreşim frekansı var. Mutlaka. Enerjiden oluşuyor. Ve aslında her organın da ölçebildiğimiz karşılığında olan frekansı var. Örneğin biz EKG dediğimiz elektrokardiyografi diyoruz ya, kalbimize bazı elektrotlar bağlıyoruz. O sinyalin ucundan bir kağıda yazılıyor değil mi? Biz bir bazı böyle inişli çıkışlı bir ritim olan bir kağıt görüyoruz. Yani o bizim aslında kalbimizin frekansının gördüğümüz sonucu. Biyorezonans da bunun gibi. Her organın hem titreşimi var, frekansı var. Her yiyeceğin de frekansı var. Kişi eğer çok abur cubur, şeker, çikolata gibi asitli içecek gibi yiyip içiyorsa o frekanslar yüksek. O frekansların örneklerini, bir şekerin, çikolatanın, pudingin, asitli içeceğin örneğini cihaza koyarak kişinin de cihazın tanımasını sağladığımız tuttuğu elektrotlar oluyor. Elinde tuttuğu elektrotlar, baş bandı, ayağını bir şeye koyuyor. Cihaz o yiyeceklerin frekansının eş değerini kişiden buluyor. Ve bunu aynalayarak artı 63 Hz'se bu değer, eksi 63 Hz göndererek nötrlemiş oluyor. Kişiye hiçbir zarar vermeden sadece o yiyeceğin frekansını temizleyerek. Vücutta bunu idrarla, terle temizlediğinde...
Siz bunu yaptıktan sonra ben şeker yemeye gidebilir miyim yani?
Hemen gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü biz sildik, o frekans idrarla, terle temizlenecek. O temizlendikten sonra da hem alışkanlığınız geçecek hem de şekeri yediğinizde aynı tadı almayacağız. Her zaman bayıla bayıla yediğimiz bir pastayı yerken sanki kötü mü olmuş, tadı mı kötü... Kötü yapılmış.
Özlem diyor ki ben de, sadece sen değil ben de, Ersan Hoca da, hepimiz de. Özellikle bu, hepimizin çok ilgisini çekti bu yöntem gerçekten.
Silebiliyoruz. Yani günde litrelerce kahve içen birinin kahve frekansını sildiğimizde canı istemiyor mesela.
Kim onun o zaman gibi. Kötü alışkanlıklarından da bu şekilde vazgeçebilir
tabii.
Örneğin
tüm bağımlılıklar.
Diyelim ki sigara da var mı buna dahil mi?
Sigara, alkol ya da madde. Çok daha üstü bir madde. O frekansı koyduğumuzda cihaz o frekansı temizliyor. Kişiye hiçbir ilaç, madde vermeden nikotin temizlenmiş oluyor. Beraberinde yaptığımız bah çiçek terapisi dediğimiz, özellikle ruhsal olarak rahatlatan, serotonin hormonu yüklemesi, ruhsal olarak rahatlatan frekansları kişiye verdiğimizde rahatlıyor. oluyor. Diyet yaparken yorgunluk halsizliği varsa olmuyor artık. Çok sigarayı güzel. Bırakırken nikotin yoksunluğu oluyorsa olmuyor.
O zaman siz çok şanslısınız. Yani sizin kendimize, çok harika bir hayatınız var değil mi?
Hiçbir kendimize uyguluyoruz.
Evet.
Kendimize uyguluyoruz.
Evet. Peki bu tek seansta mı oluyor?
Sigarada evet. Tek seans bu kadar iddialı söyleyebilirim.
Evet ama
sigarada
diğer
tek
bağımlılıklarda öyle değil.
Ama evet özellikle alkolde, maddede uzun süreçler
tatlı
ve...
Tatlı bağımlılığında ne kadar oluyor?
Tatlıda da kişinin vermesi gereken sürece göre... Yani 3-5 kilo verecekse belki 1-2 seans yetecektir. Hı-hı, ama hı-hı. 10 kilo, 20 kilolar gibi ise biraz daha haftalık periyotlarda tedavi öneriyorum.
Fayda var.
Özellikle manyetik alan dengeleme dediğimiz bir rezonansın bir başka türü olan farklı bir yöntem. Bunda da işte o organ frekanslarını dengeleme yapıyoruz.
Peki bu aile dizimiyle ilgili acaba bizi hani kilolara götüren yol nedir? Nereden geçer?
Mesela şöyle bir örnek. Lütfen. Birkaç örnek vereyim örnek üstünden.
Seviniriz.
Her şeyi yapıp güzel güzel kilo verebiliyorken bazen bazı kişilerde her şey normal yemek de yemiyor ama inanın ki veremiyor. Yani o yemeği yani gözetlesem 24 saat başında olsam vermesi gerekir. Ama veremiyor. Bakıyoruz, konuşuyoruz, anlatıyor. Mesela ben 6-7 yaşlarında kardeşimle aynı evde kalıyorduk. Annem babam çalıştığı için kardeşime bakmam gerekiyordu ve küçüktüm. Annemler sürekli abur cuburları işte pastalar, şeyler, çikolatalar, bisküvileri bize verip gidiyorlardı. Biz onlarla oyalanıyorduk onlar gelene kadar.
Evet.
Konuşurken o yaşlarda olan bu durumu gördük ve aslında pastaya işte hamur işine çikolataya düşkünlüğün aslında anneyi babayı görme özlemiyle bağlantılı olduğunu hissettik gördük. Orayı evet ya ben gerçekten bu çikolatayı şu an evli birisi belki ama eşiyle ilgili belki yalnızlık hissi oluyor. Ne zaman yalnız hissetse ya da eşi dışarıda uzakta olsa ilgisiz olduğunu hissetse abur cubur yiyor. Onun önüne geçemiyor.
Aile dizimi dediğimiz şey peki nedir? Yani bu hani geçmişle ilgili bağlarımız mı bizim?
Biz hepimiz aslında böyle görünmez iplerle bağlıyız diyoruz. Bert Hellinger aile dizimini dünyaya duyuran kişi, aslında tanıtan kişi, onun aracılığıyla bilmişiz ama hepimiz aslında şu anda ortak enerji alanındayız. Biz göz olarak görmüyoruz belki ama ruhsal olarak hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bir çocuk nasıl annesinin karnında kanıyla, canıyla, damarlarla besleniyorken o fiziksel şeyleri alıyorsa ruhsal kısmı da alıyor anneden. Yani annenin duygusunu alıyor, annenin üzüntüsünü alıyor, yalnızlığını alıyor, panik atağını, çocuğunu kaybetme korkusunu alıyor. Ve çocuk doğduğunda bir yaşında mesela annenin kaygılarından dolayı çocukta da ya da işte biraz daha hissedebildiği, fark ettiği zamanlara geldiğinde çocukta da panik atak görebiliyoruz. İşte o zaman aile dizimi dediğimiz enerji çalışmasında kişilerin enerjilerini, alan dediğimiz mesela bir salonda hep beraber olsak ve bir çalışmamız olsa kişinin bir konusu olacak. Diyelim ki sizin kilonuzla ilgili konuşuyoruz. Evet, sizin seansınızı yaparken diğer kişiler, katılanlara biz temsilci diyoruz isim olarak.
Tamam.
Temsilci, katılımcı.
Tamam.
O kişiyi temsil ediyorlar. Bu bir alan ve enerji çalışması. Niyet başladığı anda bir enerji akışı oluyor. Bir doktor olarak bunun belki bilim dışı görebilir birçok kişi ama o enerjiyi hissettiğimizde aslında gerçekten inanılır ve sonuçları da gördüğümüz için dönüşümü. Gerçekten ben çok aktif kullandığım ve sevdiğim bir yöntem.
Peki burada
kişiler o kişinin rolünü alıyor.
Onu diyecektim.
Alıyor.
Temsilcilerin görevini orada diyecektim.
Mesela sizin yerinize birisi temsilci oluyor. Alanı alıyoruz. Hissediyor o anda ne olduğunu, nasıl olduğunu. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum şu anda diyor mesela. Sonra annesini karşısına alıyoruz. Anne annesi gibi hissediyor. Annenin omuzları ağrıyorsa o an alandaki kişinin de omzunda ağrı hissedebiliyor.
Ben uzaktan izliyorum o ikisini.
Siz izliyorsunuz.
Beni temsil edenleri.
Çalışmanız evet yapılan kişi izliyor, diğerleri çalışıyor.
Psikoloji terapi gibi değil mi?
Terapi gibi aslında. Psikodramalar ya da farklı terapi yöntemleri var. Benziyor mu? Bu biraz daha alan çalışması, daha derin. İşte neden yemek, belki şekeri alıyoruz. Mesela bu kitapta tam onlarla ilgili aslında.
Evet, benim elimde şekeri kitap, alana sen aldığımızda... kiloların değilsin kitabı değil mi bundan?
Evet. Kiloların değilsin. Bu özellikle benim pandemi dönemi çok aktif aile dizim çalışmaları yaptım. Kilo workshopları, hastalıklar gibi. Oradaki örneklerden de yola çıkarak yazdığım bir kitap. Kişinin mesela şekeri alana aldığımızda birisi şekeri temsil ediyor. Bu bir sembol olabilir. Kişi olmak zorunda değil alandaki kişi. Şeker direkt annenin yanına gidiyor. Mesela alanda ne ifade ediyorsun dediğimizde ben kendimi yalnız hissediyorum diyor şeker duygusu. İşte orada yalnızlığı dengelemek için terapi çalışmaları alanda belki kişiye his yüklemesi, enerjisini dengeleme, yalnız olmadığını enerji olarak vurguladığımızda şeker ihtiyacı kalmamış oluyor.
Evet.
Ya da duran kilosunu çözmüş oluyoruz, verebiliyor.
Evet. Bu o zaman birebir yapılan bir çalışma değil.
Birebir yapılabilir ama ben tercih etmiyorum. Grup çalışması çünkü çok daha keyifli oluyor.
Peki bunun online bir versiyonu da var mı aile dizinin?
Yani çok yaklaşık dediğim gibi pandemide neredeyse ilk başlayanlardım ben online çalışmalara. Çünkü enerjinin dili yok, yakın olmamıza gerek yok. Enerji alanı açıldığında online olarak dünyanın her yerinden birçok kişiyle çalışabildim. Yapabiliyoruz. Yine hissediyoruz. Yine duygu var.
Onu diyecektim. Hani arada bir fark var mı? Hani birebir aynı ortam içerisinde olmakla hani bilgisayar üzerinden insanların birbirini görüyor olması arasında bir fark var mı?
Orada ben bebekleri kullanıyorum online'da. Yani kişiler evet yan yana değiliz. O duyguyu belki sarılmayı hissetmiyoruz ama duyguyu hissediyor kişiler online'da ve sizi temsil eden, sizin yerinizde alanda canlı olsak siz kalkacaksınız. Bebeklerle çalışarak nerede olduğunuzu alanda görebiliyoruz. Ve herkes hissediyor. Sonuçları da zaten aynı oluyor ama tabii birebir daha canlı olduğu için.
Evet. Dolayısıyla siz aslında bir şeye sebep olan kaynağı buluyorsunuz. Evet. Ona ulaşıyorsunuz.
Evet.
Peki ondan sonrası akıp gidiyor mu?
Fark ettiğimiz anda dönüşüyor. Neden olduğunu bildiğimiz anda dönüşüyor. Örneğin bir erkek hastam vardı. 140 kilolardan 100 kiloya kadar çok hızlıca verdik. 100'de takıldık.
Evet.
Gidiyor geliyor, tedavi yapıyoruz. Aynı şeyleri yiyor. 101, 99, 100 falan gibi bu şekilde gidiyor. Sonra konuştuk. Yine bir grup çalışmasında şöyle bir durum çıktı. 100 kilolardayken eşi bir düşük yapmış, çocuk kaybetmişler. Evet. Ve ikisini de çok ağır etkilemiş o çocuk kaybı. Orayı hatırlıyor zihni. Çünkü o zamanda kilo vermeye çalışıp 100 kilo olduğu bir dönemmiş. O kilolardan vermeye çalışırken o kaybı yaşadığında zihin travmayla eşdeğer buluyor aynı durumu.
Tamam, travmayı keşfettik sanki, o zaman.
Evet, bunu keşfettikten sonra artık orayı aşabiliyoruz. Orada belki işte çalışmayla duygu olarak rahatlatmak, belki oradaki kayıp çocukla yüzleştirmek kişiyi, eşle, kayıp çocukla kendisini alıp alanda yüzleştirmek ve artık kayıbın kiloyla bağlantısı olmadığını, kilo verse de güvende olabileceğini, kilo verse de çocuğun zaten öyle olması gerektiğini, o olayı sadece kabul etmemiz gerektiğini dile getirdiğimizde bile o enerjiyle bilinçaltına gidiyor ve rahatlıyor.
Evet. Ersan sen biliyor muydun bunu? Yani aile dizimi ve bu kadar ciddi
şimdi
bir...
Ben aile dizimini şimdi bunu bizim hastalarımız ya da çevre genetik olarak konuşuyor.
Evet.
Bir şey varsa eğer rahatsızlık işte benim ailemden gelme. Babamda da böyle bir şey vardı. Bende de böyle bir şey var. Yani birebir aynı değil ama
genetik
sonuçta aile, ailenin etkilediği, aileden gelen bir şey. Evet.
Ama işte psikolojik boyutu var.
Evet, ya da babaanne. Babaanne ya da anneanne büyütmüş çocuğu. Annesi gibi. Anneden çok anneanneyi görmüş ve çok kilolu. İşte hep ona yapmış hamur işleri, yemekler yedirmiş falan. Anneanneyi kaybettiğinde direkt onun sevgisini işte o yemeklerle almaya çalışıyor. Direkt hamur işlerine düşkünlüğü başlıyor. Önceden hiç yemezdim. Yemeye başladım diyor. Ne oldu diyorum. Ne zamandır diyorsun? 6 aydır. 6 ay önce ne oldu? Anneannemi kaybettim. Çok mu severdin? Konuşurken o beni büyüttü. Çocukken hep o yedirirdi. Kimse yediremezse o bana yedirirdi yemek. Sonra onun kaybından sonra olan işte o olayı gördüğümüzde onun yemek yedirdiğini hatırlıyor ve sanki onu mutlu etmek için yemek yemeye başlıyor bilinçaltı. O mutlu olsun diye. Evet. Anneanneyi yanında hissetmek için.
Ebru Hocam bir taraftan da şöyle bir şey de var. Yani bu da büyük bir ihtimalle sizin inandığınız bir konudur diye düşünüyorum. Ben işte bu kimi travmaların yaşanmış olan travmaların fiziksel hastalıkları da işte örneğin benim egzamam var. Yani egzamanın bir kaynağı var mıdır?
%100.
Nedir mesela bilinen böyle genelde şudur diyebilirim. Ayrılık mıdır mesela? Nedir?
Nerede olduğuna bağlı egzamanın. Kulağın içinde olabiliyor. Ben çok değişik egzamalar, alerjiyle de çok aktif çalıştığım için
yeri
kulakta, gözde,
onların?
Ciltte, elde, ayakta, sadece el ve ayaklarda genelde kayıp travması diyoruz. Kulaktaysa işitsel bir kayıp travması. Artık çok
elimde
sevdiği birini
mesela başladı ama şimdi daha
tutamadım. Yani git birisini artık göremiyorum. Bu bir aile büyüğünüz olabilir. Bir çok sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir. Bir hayvanımız olabilir. Mesela kaybettik. Onu elimden kaydırdım, tutamadım. Ve onun kaybından sonra ekstremalar %100 deride çıkıyor. Yine ekstremayı fiziksel bir rezonansla çok aktif tedavide kullanıyorum. Ama kişinin travmasında mutlaka konuşmak istiyorum. Ki o travmayı gördüğümüzde ya da kardeşi oluyor.
Konuşsak geçecek mi peki?
Bazen yani, geçiyor.
Diyelim
çünkü
ki yani ben kaynağını buldum. Evet, ben şöyle bir ayrılık yaşamıştım ve bu beni çok üzmüştü. Sonrasında bu başladı dedim.
Eğer evet tam kaynağı bulduysanız geçebiliyor. Bazı kişiler gerçekten zihnini bu şekilde programlayabiliyor. Bazılarında biraz daha zorlanabiliyoruz. O zaman işte biraz daha hani hipnoza benzer bilinçaltı çalışmaları ya da aile dizimi. Mesela sürekli kaşınan bir hastam var. Aile dizimi yaptığımızda anne, baba, işte ata, dedeyi aldık alana. Ailede kaşınan başka birisi var mıydı? Evet, dede. Kaşıntıyı aldığımızda kaşıntıyı direkt dedenin yanına koyuyor. Buradan gelmiş yani, dedesinden üstlenmiş.
Çok ilginç.
Kaşıntıyı artık dedesiyle farklı olduğunu, artık onun sevgisini almak için kaşınmasına ihtiyaç kalmadığını o alanda söylediğimizde kaşıntı uzaklaşıyor. Alandan çıkıyor. Benim burada işim kalmadı diyor.
Evet.
Bir kişinin alerjisi de geçiyor.
İşte örneğin sil.
Sil biraz daha farklı.
Rit hastalığı zaten. Evet. Psikolojiyle ilgili olan.
Evet,
psikolojiye bağlanıyor tabii.
Fiziksel gördüğümüz birçok hastalık aslında. Cilt hastalıkları, dediği gibi hocamın, alerjik rinitler, hapşuruk, öksürük gibi, astım gibi mesela.
Yine geçen gün bir nefes terapisti konuğumuz vardı, Nalan Hanım. İşte onunla konuşurken o da işte Özlem bir kanser yaşadı. Ondan sonra işte örneğin sol tarafınızda mıydı dedi. Ondan sonra evet dedi, eril yanınız o sizin dedi işte. Örneğin evet, yani bir taraf, erkekle ilgili bir şey bu büyük bir
sol
ihtimal.
Sol taraf anne tarafı, sağ taraf baba tarafı gibi. Eril o zaman tarafı sağ belki.
Sağ demiştir. Doğru, doğru de. Olabilir.
Sol taraf anne tarafı, anneyle ilgili bir şey var. Evet, kayıplar, anneden sevgiyi alamadığını hissetmek. Kanser zaten tamamen sevgiyi alamama. Yeterince anneden babadan sevgi göremediğini hissetmek. Almış olsa da bazen çocuk alamadığını hissedebiliyor. Anne çok seviyordur ama ikinci kardeş olmuştur. Sadece kardeşim seviyor, beni sevmiyor diye hissediyor olabilir. Ama alanda bir bakıyoruz, anneyi koyuyoruz, iki kardeşi koyuyoruz. Bu konuda bile çalıştık mesela. Anne beni sevmiyor, kardeşim seviyor, hep onu kayırır. Alanda kardeş alıyoruz, anne alıyoruz.
Ama onlar hep kıskançlık yapıyor. Ona sözüne inanacak mıyız
anne
şimdi?
Anne söylüyor ama onu hissettiği için kendisinde de fiziksel şeyler de oluşmuş.
Biraz naz yapıyorlar bazen. Biliyor musunuz yani?
Ona bakıyoruz. Evet. Baktığımızda da rahatlamayı görüyoruz zaten, dönüşüyor.
Şimdi, o zaman madem ki yani şu anda 3 kadından birinde işte meme kanseri varsa, sorun eğer gerçekten sevgi ise birbirimizi sevmek ve değer vermekten öteye bir şey yapmamamız gerekiyor sanki. Değil mi Ebru?
Bertlinger şöyle diyor.
Ne diyor?
Annemiz bizim için en doğru anne. Babamız bizim için en doğru baba. Yani sizin ebeveynleriniz, sizin seçtiğiniz ve sizin için en doğru gelişimize katkısı katkısı olan kişiler. Yani her nasıl olursa olsun o yaşam amacınız da o anne olmalıydı. Ne kadar sevgi verdiyse de yeterli verdi. Bunu bir kere kalbimize almamız gerekiyor. Annem beni az sevdi, babam bana bakmadı değil. Yapabildiğini almaya niyet ediyorum gönülden. Eğer yapamadığın varsa da geri kalanı ben kendim tamamlarım. Tamamlayacağım. Bunu bir cümle olarak çok söyletirim ben.
Evet. Tamamlayacak. Tıpta böyle bir şey işte zaten diyerek böyle saçma bir son yapıyorum.
Geldik şimdi.
Evet, çok çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Doktor Ebru Akçakanat ve Profesör Doktor Ersan Ersoy bizimle birlikteydi. Sağlık Ocağı'nda bugün sağlık konusunu bayağı bir köpürttüğümüzü düşünüyorum. Diş sağlığından kilolara ve oradan nerelere nerelere gittik ve o sohbet sokağındaki sağlıklı yürüyüşümüzü de burada sonlandırıyoruz. Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, hepinize veda ediyoruz. Ama unutmayın, yarın yine saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Hoş Sohbet Sokağı'nda bir kafede buluşacağız. Sanat kokan bir kafede. Hoşçakalın.